Ayrım 13. Eva Luna, Isabel Allende. Sayfa 121. Sonunda Riyad Halabi eşiyle yalnız kaldı. Hiç birbirlerini yakından görmemiş, tek laf etmemiş ve birbirlerine gülümsememişlerdi. Adetler genç kızın korkmuş olmasını gerektiriyordu. Oysa tersine erkek kendini böyle hissediyordu. İhtiyatlı bir mesafede ağzını açmadan durduğu sürece kusuru pek belli olmuyordu. Fakat şimdi çok yakın olduklarında kadını nasıl etkileyeceğini de bilemiyordu. Huzursuz bir şekilde ona yaklaştı, cildinin beyazlığı, bedeninin dolgunluğu ve saçlarının siyahlığıyla etkilenerek ona dokunmak için elini uzattı. Ve o zaman gözlerindeki tiksintiyi gördü, donup kaldı. Mendilini çıkardı, yüzünü kapadı. Bir eliyle mendili yüzünde tutarken diğeriyle onu soyarak okşuyordu fakat tüm sabrı ve şefkati Zulema'nın tiksintisini yenmeye yetmedi. Bu ilk karşılaşma her ikisi için de çok üzücü oldu. Daha sonra kayınvalidesi kötü ruhları kaçırmak için maviye boyanmış çarşafı balkondan sallarken, aşağıda komşular tüfekleri patlatıp kadınlar heyecanla bağırırken, Riyad Halabi bir köşeye sindi, hor görülmeyi, aşağılanmayı bir yumruk gibi böğründe hissediyordu. Bu acı içinde bir sızı olarak kaldı ve kendisini ağzından öpen ilk kişiye anlatıncaya kadar da hiç kimseye söz etmedi. Ketum olma kurallarıyla eğitilmişti. Erkeğin duygularını ve gizli isteklerini anlatması yasaklanmıştı. Kocası olma pozisyonu onu Zuleman'ın efendisi yapıyordu. Onun kendi zayıflıklarını görmesi doğru değildi. Kendisini yaralayabilirdi. Birlikte Amerika'ya döndüler ve Zulema kocasının zengin olmadığını ve olamayacağını öğrenmekte gecikmedi. Daha ilk andan başlayarak bu yeni ülkeden, bu köyden, bu iklimden, insanlarından ve bu evden nefret etti. İspanyolca öğrenmeyi ve dükkanda çalışmayı reddetti. Baş ağrılarını bahane ederek odasına kapandı. Kendini yatağa atıp tıkınarak gittikçe daha şişman ve sıkıcı oldu. Her şey için, komşularla anlaşmak için bile kocasına bağımlıydı. Kendisine o tercümanlık yapmak zorundaydı. Riyad Halabi alışması ve uyum sağlaması için ona zaman tanıması gerektiğini düşünüyordu. Çocukları olunca her şeyin değişeceğine inanıyordu. Onunla yüzüne mendil bağlamayı unutmadan paylaştığı tutku dolu geceler ve öğle uykularına karşın çocuklar gelmek bilmiyordu bir türlü. İşte böylece bir yıl geçti. Sonra iki, üç ve 10 yıl. Ben Doğu incisine gelip onların yaşamına karışıncaya kadar bu böyle devam etti. Riyad Halabi kamyonu park ettiğinde daha çok erkendi ve tüm köy uykudaydı. Arka kapıdan beni evin içine götürdü. Çeşmenin bulunduğu, kurbağaların öttüğü avludan geçtik. Beni elimde sabun ve havluyla banyoda bıraktı. Uzun süre suyun altında kaldım. Yolculuğun yorgunluğunu, son haftaların pisliğini üzerimden atarak cildimi uzun zamandır unuttuğum eski rengine döndürünceye kadar yıkandım. Sonra kurulandım, saçımı taradım, bir örgü yaptım. Riyad Halabi'nin dükkandan getirdiği belinden bir kordonla bağladığı bir erkek gömleği ve keten ayakkabıları giydim. Sonra beni mutfakta pilav, bulgurla yapılmış köfte, mayasız ekmekten oluşan yemeğin başına oturttu. Şimdi karnının ağrımaması için sakin sakin yemeğini ye. Bana Arap diyorlar. Ya senin ismin ne? Evaluna. Yolculuğa çıktığımda karım yalnız kalıyor. Ona arkadaşlık edecek birine ihtiyacı var. Dışarı çıkmıyor. Arkadaşları da yok. İspanyolca da bilmiyor. Onun hizmetçisi olmamı mı istiyorsunuz? Yok, hayır. Kızı gibi olacaksın. Uzun süredir kimsenin kızı değilim. Nasıl bir şey olduğunu bile unuttum. Her şeyde ona itaat mi etmeliyim? Evet. Yaramazlık yaparsan bana ne yapar? Bilmiyorum, göreceğiz. Dövülmeye dayanamadığımı hemen baştan söylemem gerek. Seni kimse dövmeyecek küçük kız. Bir ay deneme için kalırım. Hoşuma gitmezse kaçarım. Anlaştık. O anda uykunun sersemliğini henüz üzerinden atamamış bir halde Zulema kapıda göründü. Kocasının yardıma gereksinimi olan herkesi konuk etmesine alıştığı için oradaki varlığıma şaşırmadan beni baştan aşağı süzdü. Kocası 10 gün önce katırlı birini konuk etmişti ve konuk yola devam etmek için gücünü toplamaya çalışırken hayvan güneşte kuruması için serilen çamaşırları ve dükkandaki malını önemli bir kısmını yemişti. Zulema uzun boylu, beyaz tenli, simsiyah saçlıydı. Ağzının kenarında iki tane beni, kocaman kapkara gözleri vardı. Ayaklarına kadar inen keten uzun bir elbise giymişti. Çıngırak gibi sesler çıkaran bilezikleri, takıları vardı. Beni kocasının getirdiği bir dilenci olduğumdan emin, heyecansız bir şekilde inceledi. Ben onu Riyad Halabi'nin daha önce öğrettiği gibi Arap tarzında selamladım. O zaman yüzü koskocaman bir gülüşle aydınlandı, başımı ellerinin arasına aldı ve kendi dilinde bir şeyler söyleyerek alnımdan öptü. Arap da mendiliyle ağzını kapatarak bir kahkaha attı. Bu selam veriş şeklim yeni hanımımın yüreğini yumuşatmaya yetti. O günden sonra kendimi sanki o evde büyümüş gibi hissetmeye başladım. Sabahları erken kalkma adeti bana çok yararlı oldu. Şafakla birlikte kalkıyor, enerjisiyle yataktan fırlıyor ve o andan sonra oturmuyordum. Kakule karıştırılmış kahveyi bir cezvede 3 defa kaynatıyor, sonra küçük bir fincana koyuyor, Zulema'ya götürüyordum. O gözlerini açmadan içiyor ve geç saatlere kadar uyumaya devam ediyordu. Riyad Halabi ise mutfakta kahvaltı ediyordu. Kahvaltıyı hazırlama hoşuma gidiyordu ve yavaş yavaş ağzındaki kusur yüzünden utanmayı bıraktı ve kendisine arkadaşlık etmeme izin verdi. Sonra dükkanın demir kepenklerini beraber açıyor ve gelmekte gecikmeyen müşterileri bekliyorduk. İlk kez sokakta serbestçe dolaşabiliyordum. O zamana kadar ya duvarlar arasında kilitli kapılar ardında veya düşman bir kentte başıboş kalmıştım. Komşularla konuşmak ya da öğleden sonra köy meydanında dolaşmak için bahaneler buluyordum. Kilise, postane, okul, karakol hepsi buradaydı. Yine burada her yıl Aziz Yuan tamburları çalınıyor ve Judas'ın ihanetini anmak için bir bez bebek yakılıyordu. Santa Agua'nın kraliçesine taç giydiriliyor ve her Noel'de Ines öğretmen krepon kağıdından elbiseler giydirilmiş öğrencileriyle İsa'nın doğuşu, göğe yükselişini ve Herodes'in emriyle masumların katledilişini canlandırıyordu. Ben bu topluluğa katıldığım için mutlu, başım havada, neşeyle yürüyor, yüksek sesle konuşuyordum. Agua Santa'da pencerelerin camı yoktu, kapılar hep açıktı. Birbirlerini ziyaret etmek, selam vererek evlerin önünden geçmek, bir kahve, bir meyve suyu almak için girmek adetti. Herkes birbirini tanıyordu, kimse yalnızlıktan ve terk edilmişlikten yakınamazdı. Burada ölüler bile yalnız kalmıyordu. Riyad Halabi bana satış yapmayı, tartmayı, ölçmeyi, hesap çıkartmayı, paranın üstünü vermeyi ve ticaretin esasını oluşturan pazarlık etmeyi öğretti. Müşteriden kazanç sağlamak için değil, konuşmanın tadını çıkarmak için pazarlık edilir diyordu. Ayrıca Zulema ile anlaşabilmek için birkaç Arapça cümle de öğrendim. Riyad Halabi, bu sürede okuma yazma bilmeden dükkanda çalışabilmemin ve yaşamda başarı kazanabilmemin olanaksız olduğu sonucuna vardı ve İnes öğretmenden bana özel ders vermesini istedi. Çünkü birinci sınıfa gitmek için yaşım büyüktü. Öğrenci olmaktan gururlanarak her gün kitabımı göstere göstere 4 sokak öteye gidiyordum. Saatlerce İnes öğretmenin masası başında ölmüş oğlunun resmi karşısında oturup el, çizme, göz, inek, annem beni şımartıyor, Pepe Pipo istiyor sözlerini öğreniyordum. Yazı yaşamımda karşıma çıkan en iyi şeydi. Kendime güveniyordum, yüksek sesle okuyor, koltuğumun altında defterlerle dolaşıyordum. Onu her an düşünceleri, çiçekleri, kuşların sesini not etmek için kullanıyor, sözcükler icat ediyordum. Yazı yazma olanağı anımsamak için kafiyelere gereksinim duymamamı sağladı şimdi. Daha çok serüven ve kahramanlık öyküleri hazırlayabiliyordum. Kısa birkaç cümle not ederek gerisini anımsıyor ve bunları hanımıma tekrar edebiliyordum. Ancak bu daha sonra o İspanyolca konuşmaya başlayınca oldu. Okumamı ilerletmem için Riyad Halabi 1 yıllık ve artist fotoğraflarıyla dolu bazı dergiler aldı ki bu da Zulema'nın çok hoşuna gitti. Düzgün okumaya başlayınca aşk romanları getirdi. Bunlar hepsi aynı stildeydi. Dolgun dudaklı, yumuşak göğüslü, saf bakışlı sekreter, bronz kaslı, gümüş şakaklı ve sert bakışlı erkeği tanır. Genç kız bakire ve ender olarak da dul, erkek otoriter ve her yönden kadından üstün, kıskançlık var fakat her şey hallolur ve erkek onu çelik kollarını alır, genç kız içini çeker. Her ikisi de tutkulu ama bayığı ve tensel değil. Sonuç onları bir cennete, evliliğe götüren bir öpücük. Öpücükten sonra başka bir şey yok. Yalnızca çiçekler, taçlar ve güvercinlerle çevrili bir son. Ben daha 3. sayfada konuyu anlıyor ve biraz eğlenmek için onu değiştiriyor. Yazarın tasarladığından daha farklı, trajik bir sonuca götürüyordum. Örneğin, genç kız silah kaçakçısı oluyor ve şirket sahibi Hindistan'a cüzdanlıları tedavi etmeye gidiyordu. Öyküye radyo tiyatrosundan ve polis haberlerinden öğrendiğim şiddet olaylarını ve Senyora'nın evindeki kitaplardan gizlice öğrendiğim şeyleri ekliyordum. Günün birinde İnes öğretmen Riyad Halabi'ye Binbir Gece masallarından söz etti. O da bir yolculuk dönüşü getirdi. Bunlar kırmızı derdiyle kaplı 4 ciltti. Çevremdeki gerçekleri unutacak kadar bu kitaplara daldım. Düş ve erotizm bir tufan gibi yaşamıma girdi, tüm sınırları yıktı ve her şeyin bilinen düzenini alt üst etti. Her masalı kaç kez okudum bilmiyorum. Hepsini belleğime yerleştirince öykülerin kahramanları değiştirmeye, ekler yapmaya başladım. Zulema her hareketi, her sesi anlamak için tüm duyularıyla dinliyordu ve bir sabah sanki 10 yıldan beri bu dili biliyormuş da dudaklarının açılmasını, dışarı çıkmasını bekliyormuş gibi İspanyolca konuşarak uyandı. Riyad Halabi'yi baba gibi seviyordum. Gülmek ve oyunlarımız bizi birbirimize bağlıyordu. Bazen o kadar ciddi ve kederli görünen bu adam gerçekte neşeli bir insandı. Ancak yalnızca yabancı bakışlardan uzak olduğunda ve evin samimi havası içinde gülmeye, ağzını göstermeye cesaret ediyordu. Bunu her yaptığında Zulema başını çeviriyordu. Oysa ben bunu doğanın ona verdiği, onu başkalarından farklı kılan bir ödül olarak kabul ediyordum. Beraberce domino oynuyorduk. Doğu incisindeki tüm mallar, görünmez altın morotokalar, eski Venezuela parası, büyük bahçeler, petrol kuyuları üzerinde bahse giriyorduk. Sonunda çok zengin oluyordum çünkü hep kazanmamı sağlıyordu. Atasözleri şarkılar söylüyor, masum fıkralar anlatıyor, gazetelerde çıkan haberleri yorumluyor, haftada bir köyleri dolaşan seyyar sinemaya gidiyorduk. Dostluğumuzun en iyi göstergesi beraber yemek yememizdi. Riyad Halabi tabağının üzerine eğiliyor, yemeğini parmaklarıyla ekmek parçasını alarak yiyordu. Onu mutfağın en karanlık köşesinde böyle gördüğümde büyük ve soylu bir hayvana benzetiyordum. Kıvırcık saçlarını ve sırtını okşamak için elimde bir istek uyanıyordu. Ama ona dokunmaya asla cesaret edemedim. Sevgimi ve minnettarlığımı küçük hizmetlerle göstermeye çalışıyordum fakat buna izin vermiyordu. Çünkü kendisi başkalarına bolca savurduğu halde sevgi almaya alışık değildi. Gömleklerini guayaberalarını yıkıyor, güneşte beyazlanmaya bırakıyor, dikkatlice ütüleyip katlıyor, dolapta aralarına fesleğen nane koyarak muhafaza ediyordum. Humus, yaprak dolması, bulgur, pilavı, kuzu ciğeri, patlıcan, kuskuslu tavuk, ballı cevizli baklavalar hazırlamasını öğrendim. Dükkanda kimse olmadığında ve yalnız olduğumuzda Riyad Halabi bana Harun Reşit'in şiirlerini tercüme etmeye çalışıyor, Yanık Doğu şarkıları söylüyordu. Başka zamanlar bir mutfak beziyle yüzünü örterek cariye taklidi yapıyor, kollarını kaldırıp göbeğini titreterek acemice göbek dansı yapmaya çalışıyordu. İşte böyle kahkahalar arasında bana göbek dansını öğretti. Bu kutsal bir danstır. Bir gün yaşamında en sevdiğin adam için dans edeceksin, diyordu Riyad Halabi. Zulema küçük bir çocuğa benziyordu. Tüm enerjisi tükenmiş gibiydi. Yaşama katılmıyor, yalnızca kendi küçük zevklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Her şeyden ve herkesten korkuyordu. Kocası tarafından terk edilmekten, tavşan dudaklı çocuklar doğurmaktan, güzelliğini yitirmekten, baş ağrılarının kendisini delirtmesinden ve yaşlanmaktan. Aslında Riyad Halabi'den nefret ettiğinden emindim ama onu bırakmıyor, geçimini yalnız başına sağlamaktansa onun varlığına katlanmayı iyi tutuyordu. Onun sarılışlarından tiksiniyor fakat başka bir kadının yanında doyum bulmasından korkarak bir yandan da onu baştan çıkarıyordu. Riyad Halabi ise onu kendince ilk karşılaşmanın boynu bükük hüzünlü aşkıyla seviyor ve onu sık sık yokluyordu. Bakışlarındaki anlamı çözmeyi öğrenmiştim. O özel pırıltıyı görünce gidip sokaklarda dolaşıyor veya onlar odalarına kapandığında dükkana bakıyordum. Sonra Zulema hiddetle sabunlanıyor, vücudunu alkolle ovuyor ve sirkeyle lavaj yapıyordu. O lastik aletin ve çubuğun hanımın kısırlığıyla ne ilişkisi olduğunu anlamam için epey zaman geçti. Zulema'yı bir erkeği memnun etmek üzere yetiştirmişlerdi. Kocası ise ondan hiçbir şey istemiyordu. Kendisi de en küçük bir çaba göstermeye alışık olmadığı için kocaman bir oyuncak haline gelmişti. Benim öykülerimin de ona bir katkısı olmadı. Yalnızca kafasını romantik düşüncelerle doldurdu. Onun olanaksız hayaller, kahramanlar düşlemesine, gerçekten kesinlikle uzaklaşmasına yardımcı oldu. Onu yalnızca altın ve gösterişli taşlar heyecanlandırıyordu. Kocası başkente gittiğinde kazancının büyük kısmını ona çarpıcı mücevherler satın almak için harcıyordu. Zulema ise onları bir çekmece içinde avluda bir yere gömüyor, çalınmasından korktuğu için hemen her hafta yerlerini değiştiriyordu. Çoğu zaman nereye koyduğunu unuttuğundan bulmak için saatler harcıyordu. Sonunda tüm sakladığı yerleri öğrendim ve onları hep aynı düzen içinde gizlediğini fark ettim. Mücevherler uzun süre toprak altında kalamazdı çünkü burada mantarların soy metalleri bile tahrip edip topraktan ışıltılı dumanlar çıkararak hırsızların ilgisini çekeceğine inanılıyordu. Bu nedenle Zulema onları arada bir öğle uykusu sırasında çıkarıp havalandırıyordu. Yanına oturuyor, bu sessiz hazine için duyduğu tutkuyu anlamaktan bakıyordum. Çünkü onları kullanma fırsatı olmuyordu. Ne konuk kabul ediyor, ne Riyad Halabi ile yolculuk ediyor, ne de Aguasanta sokaklarında dolaşıyordu. Yalnızca ülkesine döneceği ve bunları göstereceği günü bekliyor, dünyanın bu uzak bölgesinde yitirdiği yılları böylece açıklayacağını sanıyordu. Zulema bana kendi tarzında iyi davranıyordu, tıpkı dizinin dibinden ayrılmayan bir köpekmişim gibi. Arkadaş değildik fakat uzun süre yalnız kaldığımızda Riyat hala bir sinirleniyor ve alçak sesle konuştuğumuzu görünce sanki suç ortaklığı yapıyormuşuz gibi konuşmamızı bir bahaneyle yarıda kesiyordu. Onun yolculukları sırasında Zulema baş ağrılarını unutuyor ve daha neşeli görünüyordu. Beni odasına çağırıyor, teninin rengini açmak için vücudunu krema ve salatalık dilimleriyle ovmamı istiyordu. Bilezikleri, küpeleri dışında tüm giysilerini çıkarıp çırılçıplak gözleri kapalı, kuzguni saçları yatağın üzerine dağılmış halde uzanıyordu. Onu böyle görünce sahile vurmuş solgun bir balığa benzetiyordum. Bazen sıcak dayanılmaz oluyordu ve ellerimin okşayışı altında güneşte bir taş örneği yatıyordu. Zulema yeni öğrendiği İspanyolcasıyla, "Vücudumu yağla, daha sonra hava serinleyince tüylerimi yolarız," diyordu. Kendi tüylerine katlanamıyordu. Bunları zaten yarı hayvan olan erkeklerde hoş görülebilecek bir hayvanlık işareti olarak kabul ediyordu. Yalnızca cinsel organının üzerinde bir parça bırakarak onları ağdayla aldığımda acıdan bağırıyordu. Kendi kokusundan rahatsız oluyor, sık sık yıkanıyor ve parfümleniyordu. Kendisine aşk öyküleri anlatmamı istiyordu. Kahramanı uzun uzun betimlememi, bacaklarının uzunluğunu, ellerinin gücünü, göğsünün nasıl olduğunu ve aşk oyunlarının ayrıntısını, her birinin ne yaptığını ve birbirlerine neler fısıldadıklarını anlatmamı istiyordu. Bu ateşlilik bana bir hastalık gibi görünüyordu. Öykülerime pek yakışıklı olmayan, fiziki kusurları bazen yüzünde bir yara izi olan kahramanlar sokuşturmaya çalıştığımda keyfi kaçıyor, beni sokağa atmakla tehdit ediyor ve korkunç bir kedere kapılıyordu. Aylar geçtikçe kendimi güvenlikte hissetmeye başladım ve sıla özlemimden kurtuldum. Riyat Halabi'nin de unutmasını ümit ederek deneme süresini bir daha ağzıma almadım. Patronlarım bir bakıma benim ailemdi. Sıcağa, geçmişin canavarları gibi güneşlenen iguanalara, Arap yemeklerine, öğleden sonra yavaş geçen saatlere, hep aynı geçen günlere alıştım. Bu unutulmuş ve bir telefon hattı ve sık yeşillikle çevrili bir yolla dünyaya bağlı olan köy hoşuma gidiyordu. Bu öylesine bir yeşillikti ki bir defasında tanıklar önünde devrilen bir kamyon bitkiler arasında kayboldu ve onu göremediler. Köy sakinleri birbirlerini isimleriyle çağırıyorlardı ve komşuların yaşamında sır yoktu. Doğu incisi sohbet edilen, ticaret yapılan, aşıkların birbirine randevu verdiği bir buluşma merkeziydi. Hiç kimse Zulema'yı sormuyordu. O arka odalarda gizlenmiş yabancı bir hayaldi ve onun köye karşı duyduğu hoşgörüyü onlar da kendisi için duyuyorlardı. Fakat buna karşılık Riyat Halabi'yi takdir ediyorlar ve dostluğun gerektirdiği gibi onlarla oturup içmemesini, yemek yememesini bağışlıyorlardı. Müslüman olması nedeniyle rahibin sakıncalı bulmasına karşın ismini taşıyan birçok çocuğun vaftiz babası, tartışmalarda hakem, sorunlu anlarda akıl hocasıydı. Onun saygınlığının gölgesine sığındım. O eve ait olmaktan mutluydum. Bahçedeki ağaçları, güllerle donatılmış serin odalarıyla bu geniş beyaz evde yaşamımı sürdürmek için planlar yapıyordum. Huberto Naranjo ve Elvira'nın kaybolmasına yakınmayı bıraktım ve içimde daha kabul edilebilir bir vaftiz anne oluşturdum. Daha iyi bir geçmişe sahip olmak için kötü anıları silip attım. Odaların karanlığında anneme de bir yer buldum. Geceleri bir soluk gibi yatağımın yanında bekliyordu. Kendimi huzur içinde ve mutlu hissediyordum. Biraz geliştim, yüzüm değişti. Aynaya baktığımda artık belirsiz bir şey görmüyordum. Şimdiki kesin hatlarım belirmeye başlamıştı. Bir gün efendim, "Bir bedevi gibi yaşayamazsın. Seni nüfusa kaydetmek gerekli," dedi. Riyat Halabi kaderimi belirlememe yarayan pek çok şey verdi. Bunlardan ikisi çok önemliydi. Yazı yazmak ve nüfusa kaydım. Varlığımın belgesi. Bu dünyadaki varlığımı kanıtlayan hiçbir belge yoktu. Doğduğumda kimse beni nüfusa kaydetmemişti. Asla okula gitmemiştim. Sanki hiç doğmamıştım. Riyat Halabi kentteki bir arkadaşıyla konuştu, gerekli parayı verdi ve bir kimlik aldı. Bu kimlikte memurun yanlışlığı yüzünden olduğumdan 3 yaş daha küçük görünüyordum. Riyat Halabi'nin bir amcasının ikinci oğlu olan Kemal, benden 1,5 yıl sonra orada yaşamaya geldi. Doğu incisine öylesine sessiz girdi ki, onda ne kötü bir işaret gördük, ne de yaşamımızı alt üst edeceğinden kuşkulandık. 25 yaşında, kısa boylu, zayıf ince parmaklı, uzun kirpikliydi ve kendine güvensiz görünüyordu. Elini göğsüne götürerek ve başını eğerek selam veriyordu. Bu hareketi Riyat Halabi de hemen benimsedi. Ve kısa sürede tüm Aguasanta çocukları da taklit ederek herkesi güldürdüler. Felaketlere alışık bir adamdı. Ailesi İsraillerden kaçarak köyünü terk etmiş, tüm mal varlığı olan atalarından kalan sebze bahçesini, eşeği ve birkaç keçiyi orada bırakmıştı. Filistin mültecilerine ait bir kampa sığınmışlardı. Belki de gerilla olacak ve İsraillilerle çarpışacaktı ama savaşmak için yaratılmamıştı. Ve babasının, kardeşlerinin yitirilen bir geçmiş için duydukları öfkeyi paylaşmıyordu. Onun ilgisini çeken Batı adetleriydi. Kimsenin kendisini tanımadığı ve hiç kimseye saygı borçlu olmadığı bir yere gitmek, orada yaşamak istiyordu. Çocukluğu kara borsacılıkla geçti. Delikanlılığında kamptaki dulları baştan çıkardı. Sonunda babası ona dayak atmaktan ve düşmanlardan gizlenmekten yorulunca, Güney Amerika'nın uzak bir bölgesinde yaşayan yeğeni Riyad Halabi'yi anımsadı. Kemal'e düşüncesini bile sormadı, yalnızca onu kolundan tuttu, sürükleyerek limana götürdü. Ona bir daha dönmemek üzere bir ticaret gemisine miço olarak bindirdi. İşte delikanlı bu sıcak kıyılara, diğer göçmenler ve 5 yıl önce bir Norveç gemisiyle gelen Rolf Kalle gibi böyle vardı. Oradan otobüsle Aguasanta'ya, akrabasının yanına geldi. Akrabası onu büyük bir konukseverlikle karşıladı. 3 gün boyunca Doğu İncisi kapalı kaldı ve Riyad Halabi'nin evindeki eğlenceye köyün tüm sakinleri katıldı. Bu sırada Zulema yine o sayısız hastalıklardan birine yakalanmış, odasına kapanmıştı. Ben ve efendim, İnes öğretmen ve komşuların yardımıyla Bağdat saraylarındaki düğünlere yetecek kadar çok yemek hazırladık. Örtüler örtülmüş masalar üzerine büyük tepsiler içinde safranlı fıstıklı pilavlar ve çevresine bazıları tuzlu bazıları acılı tatlı 50 çeşit Arap ve Amerikan yemeği, kıyıdan buzlar içinde getirilen balık yemekleri, et her tür sosyalleştirdik. Bir yanda da üzerinde doğu ve yerli tatlıları olan bir masa vardı. Büyük sürahilerde meyveli rom ikram ettik. İki Müslüman kuzen içmediler, diğerleri ise sarhoş bir halde masaların altına yuvarlanıncaya kadar içtiler. Ayakta kalanlar yeni gelenin şerefine dans ettiler. Kemal her komşuya takdim edildi, her birine yaşamını Arapça olarak anlatmak zorunda kaldı. Hiç kimse konuşmasından tek kelime anlamadı. Fakat onun sempatik bir genç olduğunu söyleyerek gittiler. Gerçekte de öyleydi. Bir genç kız kadar narin görünüşlüydü ama yapısında yumuşak, karanlık, belirsiz öyle bir şey vardı ki bu kadınları huzursuz ediyordu. Bir odaya girdiğinde burayı en uzak köşesine kadar varlığıyla dolduruyor, akşam serinliğinden yararlanmak için dükkanın kapısında oturduğunda tüm sokak onun çekiciliğini hissediyordu. Bağırışlar ve el kol hareketleriyle güç bela anlaşıyordu fakat hepimiz onun sesinin ritmini ve sözlerinin sert melodisini izleyerek büyülenmiş gibi dinliyorduk. Riyad Halabi kuzeninin sırtına vurarak, ''Artık huzur içinde yolculuk edebilirim çünkü kadınlara ve eve bakmak için ailemden bir erkek var.'' diyordu. Bu konuğun gelmesiyle birçok şey değişti. Patron benden uzaklaştı, artık öykülerimi dinlemek ve gazete haberlerini tartışmak için beni çağırmıyordu. Şakalaşmayı ve beraberce kitap okumayı bir tarafa bıraktı. Domino oyunu erkeklerin işi olup çıktı. İlk haftadan itibaren seyyar sinemaya Kemal'le gitmeye başladı. Çünkü kuzeni kadınların arkadaşlığına alışık değildi. Kızıl Haç'ın doktorları ve mülteci kamplarını ziyaret eden kara kuru rahibeler dışında delikanlı ancak 14-15 yaşında yüzü açık kadınlar görmüştü. Bir defasında bir cumartesi günü başkentte Kuzey Amerikan kolonisine gitmek için yorucu bir yolculuk yaptı. Burada Amerikalı kadınlar sokakta şortlar ve açık saçık bluzlarla arabalarını yıkıyorlardı. Bu manzara ta uzak köylerden gelen erkeklerin ilgisini çekiyordu. Erkekler sandalye ve güneşlik kiralıyor, oturup onları gözetliyorlardı. Kadınlarsa olup biteni fark etmiyorlardı bile. Onlar için tüniklerine sarılmış esmer tenli, peygamber sakallı bu adamlar yalnızca bir göz aldanması ve sıcağın yarattığı hayallerdi. Riyad Halabi Kemal'in önünde Zulema ve bana otoriter, sert bir aile reisi gibi davranıyordu. Fakat yalnız kaldığımızda bizi küçük armağanlarla ödüllendiriyor ve o eski sevgi dolu dosta dönüşüyordu. Yeni gelene İspanyolca öğretme görevini bana verdiler. Bu hiç de kolay bir iş değildi çünkü ona bir sözcüğün anlamını söylediğimde veya telaffuzdaki bir hatayı düzelttiğimde kendini aşağılanmış hissediyordu. Ama yine de kısa zamanda yarım yamalak konuşmayı öğrendi ve dükkanda bize yardım etmeye başladı. Zulema bana otururken bacaklarını birleştir, önlüğünün tüm düğmelerini ilikle diye emir verdi. Sanırım Kemal'i düşünüyordu. Kuzenin büyüsü evi ve Doğu incisini kapladı. Tüm köye dağıldı. Rüzgar onu daha uzaklara götürdü. Genç kızlar farklı bahanelerle dükkana geliyorlardı. Onun önünde kısa eteklerinin, daracık bluzlarının altında çiçek gibi açılıyorlardı. Öylesine çok parfüm sürüyorlardı ki gittikten sonra bile uzun süre kokuları kalıyordu. İkili üçlü gruplar halinde geliyorlar, aralarında konuşuyor, gülüyorlar, göğüsleri görünecek ve kalçaları esmer bacaklarının üzerinde cüretkâr bir şekilde kalkacak durumda tezgaha dayanıyorlardı. Onu sokakta bekliyorlar, öğleden sonra evlerine davet ediyorlar, karayip danslarını öğretiyorlardı. Ben sürekli sabırsızlık içindeydim. İlk kez kıskançlık duyuyordum. Gece gündüz bir kara leke gibi cildime yapışan bu duygu, bu temizlenmesi olanaksız pislik öylesine dayanılmaz oldu ki, ondan kurtulduğumda artık başkasına sahip olma ve ait olma isteğimi de yitirmiştim. Kemal daha ilk anda kafamı alt üst etmişti. Onu sevmenin büyük mutluluğu, onu boş yere sevmenin üzüntüsüne dönüşüyordu. Onu bir gölge gibi her yerde izliyordum, fakat o beni tümüyle görmezlikten geliyordu. Kendi kendimin bilincine vardım. Aynada kendimi inceliyor, vücuduma dokunuyor, öğle uykuları sırasında yeni saç modelleri deniyor, yanaklarıma ve dudaklarıma kimsenin fark etmemesi için dikkatle allık sürüyordum. Kemal beni fark etmeden yanımdan geçiyordu. O tüm aşk öykülerimin kahramanıydı. Zulema'ya okuduğum romanlardaki son öpücük bana yetmiyordu. Onunla coşkulu, düşsel geceler yaşıyordum. 15 yaşımı doldurmuş ve hala bakireydim. Vaftiz annemin icat ettiği yerde düğümlü ip eğer niyetleri ölçecek olsaydı bu denemeden hiç de yüz akıyla çıkamazdım. Onun varlığı Riyad Halabi yolculuğa çıkıp üçümüz yalnız kalınca bizi daha fazla alt üst etti. Hanımım sanki mucize olmuş gibi birdenbire iyileşti, 40 yıllık bir uyuşukluktan uyandı. O günlerde hep erken kalkıyor, tüm mücevherlerini takıyor, saçını arkadan gevşekçe bağlıyor, gerisini omuzlarına bırakıyordu. Hiç bu kadar güzel olmamıştı. Başlangıçta Kemal onu görmezlikten geliyor, gözlerini yerden ayırmıyordu. Onunla hemen hemen hiç konuşmuyordu. Tüm gün dükkanda kalıyor, geceleri çıkıp köyde dolaşıyordu. Fakat bu kadının gücünden, kokusundan, bıraktığı izden, sıcaklığından, sesinin büyüsünden kurtulması olanaksız hale geldi. Ortam gizli baskılar, vaatler, çağrılarla doldu. Çevremde benim devre dışı bırakıldığım olağanüstü bir şeylerin, onların gizli savaşının şiddetli bir istek mücadelesinin olduğunu fark ettim. Kemal kendisini Riyad Halabi'ye bağlayan kan bağları, konukseverlik yasasına saygı, yüzyılların tabusuyla savunarak geri cepheden savaşıyordu. Zulema, et yiyen bir çiçek gibi aç gözlü, kokulu yapraklarını sallayarak onu tuzağına çekmeye çalışıyordu. Yaşamını alnında ıslak bezlerle geçiren bu tembel ve uyuşuk kadın, coşkulu ve öldürücü bir kadına, ağını yorulmadan ören bir örümceğe dönüştü. Ben görünmez olmak istedim. 13. ayrımın sonu, sayfa 133.